أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آدم babamız karşısında bir dizi melekler. Allah'a isyan etmezler ki ne dediyse yaparlar. Secde et dedi Allah. Onlar da boyun büktüler, hepsi beraber. Hiç istisnası yok, çünkü hepsi melek, hepsi emre isteyerek boyun eğerler. Fakat ah, o iblis, o düşman iblis, o ne yapacağı belli olmaz iblis. İşte o dik kafalılık etti, dayattı, diretti, dinlemedi. O cin iblis, cinlerden iblis, ateşten yaratılan iblis, ukalalık etti, ben bilirim dedi, şu topraktan yarattığın şeye ha ben ateşten yaratılmışken ben zaten ondan hayırlıyım, olmaz öyle şey diye Allah'ın emrini kendi mantık süzgecinden geçirdi, geçmez oldu, beceremedi, isyan etti ve karşı geldi. O gün bugündür düşman bana. Ben Adem oğluna, eğer ben Adem'in oğlu olursam, yok eğer ben şeytan çocuğu gibi onun peşi sıra gider, onun dediğini dinlersem niye düşman olsun? Yani kafam, gözüm, elim, ayağım, kollarım, bacaklarım var diye, şeklim böyle topraktan yaratıldım diye düşman değil bana. Onun düşmanlığının nedeni kafa yapım, inancım, Adem gibi olmam ya da meleklere benzemem. Melekler nedeniyle, meleklerin itaatı nedeniyle onun isyanı açığa çıktı. Böyle çok şeytanlar var piyasada, çok şeytanlık yapanlar. Kendi yanlışlarını birileri doğru yaparak ortaya çıkarmışsa düşman olur onlara. O gibi olsaydı herkes, ana babasına karşı, herkes o gibi olsaydı problem olmazdı zannederler. Sanki hiç kimse bilmeyecekti, bir tek o akıllıydı. O yapmadı mı herkes yapmasın. O koştu mu herkes koşsun. Yani sanki iblis de öyle arıyordu. Ben istemeyince kimse istemesin. Ben secde etmemişsem melekler de etmeseydi tamam sıradan olurdum diyordu. Ve ciddi bir düşmanlık. Ve de meleklere düşman değil bakın görünüyor. Adem'e düşmanlık. Ne suçu vardı Adem'in? Hani biraz da belki acımalı bir laf gibi olacak. Haşa biz Adem'e acıma makamında değiliz de. Garibanın ne suçu vardı? Ne yapsındı ki? Allah onu topraktan şekillendirmiş, ruhundan üflemiş, canlı kılmıştı. Sonra ona sorup danışacak değildi. İster misin? Ne haber? Seni imtihan konusu yapayım mı? Demedi. Melekleri emretti. Onlar secde etti. İblise emretti. O da dik kafalılık etti. Boyun bükmedi. Belini eğmedi. Huzurda eğilmedi. Emret ya Rabbi demedi. Ama düşman oldu. Kimin düşmanı? Adem'in. Şeytan mantığı tabi, meleklerin düşmanı olsa ya da Allah'ın düşmanı olsaydı ya madem aslında azaba layık kılan, lanete uğratan, rahmetinden uzaklaştıran Allah'tı, onu sevmeseydi ya, bilmez mi o? Ne şeytandır o, bilmez olur mu Allah'ın ne olduğunu, gücünü, kudretini? Hatta Enfal suresinde görüyoruz, Allah'tan korkarım bile diyor. Tabi korkar, Allah'ı. Belki de pek çok kafir demeyeceğim ama bütün kafirlerin daha ötesinde bilen birisiydi. Bilmez olur mu? Söze nereden böyle giriverdik bilmiyorum. Keyif suresi okuyorduk, 50. ayette kalmıştık. Onun özeti olarak aklıma gelenler. Yani konunun bir öncesinin hatırlatılması, bir sonraya geçiş olsun diye. Allah soru veriyor şimdi bize. اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوُ بِئْسَلِ الظَّالِم۪ينَ بَدَلًا Ne diyorsunuz yani? Demek şeytanı, şu iblis var ya, Allah'a kafa tutan, isyan eden, karşı gelen, bilebildiğimiz ilk isyankar olan iblisi, şeytanlık yapanı, şu cinlerden olan o lanete uğrayanı, ve onun soyundan gelenleri, o gibi olanları, o ve benzerini innehu yarakum huwa ve kabiluhu diyor Allah Enfal suresinde. O ve benzeri, o kabilesi, o çevresiyle, o onun gibi olanlarla birlikte olanları demek siz evliya emin duni Allah'ı bırakıp onun berisinde veliler edineceksiniz. Hayatınızı soracaksınız. Ne yapayım, ne edeyim, nasıl hareket edeyim, nereye gideyim, nereden geleyim? Ona karar merci gibi siz hayat programınızı danışacaksınız, öyle mi? Peki o sizin en büyük düşmanınız, açık düşmanınız, net düşmanınız, sadece düşmanınız iken salt bir düşmanlık. Başka bir şey özelliği yok onun. Şeytanın, iblisin sizin dünyanızda bir tek yeri var, düşman, karşı safta. Bu böyleceyken, bu gerçek ortadayken ne oluyor size? Vay zalimler, neyi neyle değiştirdiklerini farkındalar mı? Onlara ne biçildiğini biliyorlar mı? Allah'ı veli olarak kabul edecek yerde bırakacaklar, sonra Allah'ın yerine tutacaklar, şeytanı veli kabul edecekler. Ne kadar kötü bir iş. Dinleyin. Ma eşhedtüm halqa semavati vel ard ve la halqa enfüsihim. Ne onları, ne birilerini, ne kimseyi semavat ve arzın yaratılışına ben şahit tutmadım ki. Bırakın semavat ve arzın yaratılışı, kendi yaratılışlarında da öyle değil mi? Hiç kimse, hiçbir varlık, şeytan ve dostları özellikle kendi yaratılışları konusunda şahit mi olmuşlar? Onlara mı danışılmış? Onlar mı var olmuşlar? Onlarla istişare mi edilmiş? Nedir dertleri? Ve ma kuntu muttakhizal mudillina aduda. Zaten Allah sapıkları, sapkınları, yoldan çıkmışları, hidayeti unutmuşları, cennet yolunu tanımazları, cehennem yolunu kendilerine yol edinenleri kendisine destek mi edinecek zannediyorsunuz? Ha gidecek iblise, aveneni getir, çevreni bul gel, zürriyetini, soyunu sopunu topla, kimin var kimin yoksa lütfen ama rica ederim diyecek, haşa. E ne dersiniz, gökleri yaratsam mı? Bir de yeryüzünü yaratsam size uygun mu? Ha olmadı mı, biraz bekleyin mi? Kaç günde olsun bu iş? 6 gün iyi mi? Ha iyi, aferin, tamam. Ben de biraz öyle düşündüydüm diyecek, öyle mi? Olmaz ki öyle. وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَدُودًا. Allah sapkınları, mudillin olanları, dalalette olanları kendisine destek edinecek, öyle mi? Asla öyle edinmesi yok Allah'ın. Çünkü Allah hiç kimseye muhtaç değildir, herkes ona muhtaçtır. Çünkü Allah Samet'tir. Bu özelliğiyle Allah tektir. Hangi özelliğiyle tek değil? Ama böyle bir özellik düşünülmez bile başkaları adına. Mesela görme özelliğiyle, kendisine ait görmesiyle tek, ama birileri de görür. Konuşmasıyla, kendi konuşması adına tek, ama bize de bir konuşma özelliği vermiş. Bir varlık düşünün ki hiç kimseye muhtaç değil, herkes ona muhtaç. Ama bu özellik hiç kimseye yakışmaz ki zaten. Allah kimseyi destekçi edinmemiştir, edinmeyecektir. Ne gökler ve ne yeryüzünün yaratılışını, ne kendileri ne birilerinin varlığını Allah birilerinin şahadetiyle, birilerinin gözü önünde, birilerine danışarak, birileriyle istişare ederek ortaya koymamıştır. وَيَوْمَ يَقُولُ. Bir gün ki şöyle denilir. نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذ۪ينَ زَعَمْتُمْ. Allah öyle iddia ediyordunuz hadi diyecek. Size göre benim ortaklarımmış. Ben kendim beceremezmişim. Kendi kendime edip eğleyemezmişim. Kendi kendime hayatı düzenleyemezmişim. Ben bu işin hakkından gelemediğimden dolayı da ortaklar almak zorundaymışım. Bu dükkan kendi başına yürümez diyenlerin ortağı gibi zannettiniz. Nerede onlar? Herkese şifa vermeye gücüm yetmez zannettiniz. Nerede onlar? Belki yaratılışı bilir ama yaratıkların hayat programını düzenlemeyi beceremez zannettiniz. Ortağa ihtiyacı var farz ettiniz. Nerede onlar? Hayata hakim olmada birilerini bana ortak zannettiniz. Her işi bana sormadınız. Birileri daha var yanımda zannıyla onlara da müracaat ettiniz. Onları benim ortağım farz ettiniz. Aynen ben gibi yetkili kabul ettiniz. Nerede onlar? Hadi söyleyin bakalım. Şu çağırın onlara. Ortağım zannettiklerinize nida edin bakalım. Fedaavhum, çağıracak onlar da. Yani Allah'ın ortakları vardı onlara göre. Ekonomik hayatta ortaklar, sosyal hayatta, siyasal hayatta ortaklar, hüküm, hikmet ve hakimiyet hayatında, hukuk hayatında, eğitim hayatında ortaklar. Allah her şeye karışmaz ama birazına da karışır elbette denilen o karışmaz olduğu hayatı sanki bölümlediler de, görev bölümü yaptılar da bu işlere bu yardımcı bakar, öteki işlere öteki yardımcı bakar denilenler. Nerede onlar? Hadi çağırın bakalım onları. Yardımınıza koşsunlar, isteğinizi dinlesinler, duanıza icabet etsinler, davetinize icabet edip gelsinler, sizin dediğinizi dinlesinler, hadi bakalım. Onlar da yapacaklar, feda'uhum, çağıracaklar, haydi diyecekler, lütfen diyecekler, gelmez misiniz diyecekler, gelseniz ya diyecekler. فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ Ama o çağrılanlar onlara icabet edemeyecek ki. Ne mümkün, ne güçleri kaldı ki. Dünyadaydı öyle. Aman efendim, lütfen efendim, rica ederim efendim diyorlardı. Onlar da bin bir naz ile lütfen arada bir bazen göz ucuyla bakıverseler ya da bakacağım dur be acele etme demişseler, dahası belki yüzlerine tükürseler, arada bir tokat bile vursalar, hoştu tabii çünkü iltifattı ya, adam yerine koymuştu, kabul ediliyordu. Ama şimdi onu da beceremeyecekler. Güçleri yok ki. فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَلْبِقًا Onlarla onlar arasında bir büyük uçurum var ya da korkunç bir düşmanlık başlamış. Öylesi öylesi de mümkün. Hem artık düşman olmuşlar, birbirlerine lanet yağdırıyorlar. Hep sizden oldu. Siz olmasaydınız olmazdı. Siz saptınız, biz saptırdık. Siz öndeydiniz, biz arkada değil miydik? Siz söylediniz, siz desteklediniz. Yok bizden oldu, vay sizden oldu dercesine korkunç bir lanetleşme ve düşmanlık başlayacak. Ve de müthiş bir uçurum. Onlar bir yanda, onlar bir yanda. Ve ra'el mücrimûnen nâra. İşte o ortamda mücrimler, suçlular, yanlış yapanlar, hata edenler ateşle baş başa kalacaklar. Ateşin huzurunda kendilerini bulacaklar. Hemen karşılarında ateş, görüverecekler de tazannu, fark edecekler, anlayacaklar. اَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا Onlar ona düşecekler, bunu bilecekler. وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا Ve de kendilerini ondan ayıracak, kendilerini ondan uzaklaştıracak, ateşi kendilerinden uzaklaştıracak, hiçbir şey bulamayacaklar. Ateşle karşı karşıya gelmek, ateşin huzurunda kendisini bulmak. Düşünün bir de yok dedikleri, olmaz dedikleri, mümkün değil dedikleri ateşle karşı karşıya gelmek. Gerçekten zor bir iş. Hani yoktu denilecek mi? Denilse ne fark eder? Yani ateşin karşısında olduktan sonra, ateşle baş başa kaldıktan sonra, ateş onlara, onlar ateşe bakışıp durduktan sonra, bu işi engelleme imkanları ortadan kalktıktan sonra ne fark eder ki? Ne dediklerini hatırlasalar ne fark eder? İşin kötüsü ama bakın ne diyeceklermiş. Pek çok surede var da, ben En'am'dakini okuyorum. 27. ayet. وَلَوْ تَرَا اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ Bir görsen sen onları, ateşin huzurunda duruverdiklerinde ansızın, karşılarına cehennem çıkıverince ansızın, hiç beklemedikleri, hiç hesaplamadıkları bir biçimde cehennemin karşısında kendilerini buluverince, bir görsen sen onları, hemen fekalu ya leytena nuraddu ve la nukezzibe bi ayati rabbina demeye başlayacaklar. Aman ya Rabbi, keşke ne olaydı, ah mümkün değil mi, geri döndürsen bizi, bir daha dünyaya gitsek, bir daha denensek, bir daha imtihan olsak, ve de Rabbimizin ayetlerini yalan saymasak, dalga geçmesek ayetlerle, ve nekûne minel müminîn, ah ne olaydı, mümkün değil miydi müminlerden olsak filan diye, dünyaya yeniden geri dönüş talebinde bulunacaklar. Duyuyorsunuz değil mi? Onlardan olmak ister misiniz? Olsun be, dünyada yaşayalım zevkimize göre. İstediğimiz gibi hiçbir zevkten mahrum olmayalım. Her dediğimizi gerçekleştirelim. Yasak koymayalım hayatımıza. Bakıyoruz ki cehenneme gidiyoruz. Biz de diyelim, ya Rab geri çevir. Dünyaya bir daha gidelim, mümin olalım. Çok da uzun ömür verme bize. Böyle 3-5 saatlik Müslüman olalım. Bütün zevklerden, dünya zevklerinden mahrumiyetimiz de uzun sürmesin. Hemen arkasından sen biz Müslümanken öldür bizi ve cennete gidelim diyeceklerden olmayı ister misiniz? Aman dikkat edin ha. Ayet orada bitmiyor. Enam suresi 27 ayet değil. Hemen arkasından bakın 28'de deniliyor ki bel bedâ lehum mâ kânû yukfûne min qabl ve lev ruddû le'âdû limâ nuhû anhu ve innehum lekâdibûn. Yok yok, bu gizli kapaklı şeyler değil ki. Onlara daha önce bu bilmedikleri şeyler hiç mi anlatılmamış? Bunu hiç mi duymamışlar? Kendilerine hiç söylenmemiş mi? Gerçi iyi bilin, geri çevrilseler, tekrar dünyaya gönderilseler, yine nehyolundukları, yine yasaklara doğru onların döndüklerini, yine aynı bozuk düzen hayatı, isyan, küfür ve şirk hayatını yaşadıklarını görürsünüz. Çünkü onlar yalan söylüyorlar. Nice ayetlerde, aman ya Rab, bir daha ya Rab, dönsek ya Rab, mümkün değil mi ya Rab diyecekler. Ama hikaye söyledikleri. Hadi, düne göre bugün yeniden döndünüz hayata. Geçen geçti, bugün bir sayacaktınız. Öncekiler bitti, bugün yeniden başlayacaktınız. Bugüne kadar Kehf suresini duymamıştınız. 53. ayeti görmemiştiniz. Kur'an'ın anlaşılacağını hiç aklınıza getirmemiştiniz. Ciddi misiniz bile demiyorum. Ben isterseniz sizin adına ciddisiniz diyeyim. Ama bugün duymadınız mı yine? Yani işte önümüzdeki bu ayetlerin ne anlama geldiği konusunda Allah bundan başkasını söylemiyor. Sadece böylecedir bu ayet demeye kimsenin yetkisi yok. Peygamberden başka. Ama biz anladığımız kadarından sorumluyuz. Bu ayetlerden ben bunları öğrendim. Sen de öğrenmeye çalış. Nasıl mı? Kolayı var. Her gün kendine bir 3, bir 5 ayet görebileceksin. Yani diyelim ki haftada 10 ayet olsun. Bunların senden önce Kur'an'ın tümünü bildiğini zannettiği ve onlarla ilgili bilgilerini yazıya döktüğü insanlar vardır. Tefsir sahibi kişiler diyoruz. 5 tanesine müracaat edeceksin haftalık o 10 ayet veya bir sayfa için. Diyeceksin ki muhterem hocam, Zat-ı Alileri, Haşmetme Ab, neyse hangisi uygunsa bilmem. Efendi, bak sen benden önce Kur'an'ı baştan sona okumuşsun görünüyor. Bununla ilgili bilgileri toplamışsın. Kitabına da almışsın. Ben okumak istiyorum. Bir zahmet bir dakika. Başlayacaksın bir bir okumaya 10 ayeti. Bir haftalık bir grup ayet senin dinini, senin dindarlığını belirleyecek ayet grubu olarak öğreneceksin. Baştan başladın, devam ediyorsun. O ayetlerle ilgili o tefsirde yazılanları okudun. Sonra ikinci, üç, dört ve beşinci tefsirlerde yazılanları da okuyorsun. Neden bir tanesi yetmez diye sorma. Çünkü herkesinki eksik ama kimininki yanlış olacak. İnsan ya onlar. Elbette Allah'ın anlattığına ulaşmaya çalıştıkları kadarıyla başarılı olacaklar. Samimiyetleri ölçüsünde başarılı olacaklar. Ve de acizlikleri, zayıflıkları hep gündemde olacak. O kadar becerebiliyorlar. İşte oradan aldığın bu bilgileri iki günde okursun, korkma, gözünde büyütme. Beş tefsir denilince biri 10 cilt, biri 7 cilt, biri 15 cilt, biri 16 cilt, aman hepsini birden nasıl okuyacağım zannetme. Sadece 10 ayetin tefsiri anlatılan 3 sayfa, 5 sayfa, 2 sayfa, 4 sayfalık bölümler okuyacaksın. Genel bir sayım yapmıştım bir ara, 18 sayfa tuttu. 15 tefsirde 10 ayetin tefsiri. Herhangi bir grup ayet için söyledim. Tabi bazen biraz uzun, bazen biraz da kısa bile olacak. Öyle olunca bu aldığın bilgileri şöyle kafanda baştan sona ezberlemiş olacağını filan zannetme. Şeytan vurmasın seni orada. Aman efendim, ezberleyecektim, unuttum. İkinci paragrafta ne vardı? Üçüncü konuda, beşinci sayfada şu da vardı. Yok yok, yorma kendini o kadar. Ya aklında kalan kadarıyla o 10 ayetlik bölümün Arapçası ve meali yanında Kur'an'ı aç. Oku bir ayeti, yanında da mealini oku. Eminim bir şeyler hatırlayacaksın, o meal sana bir şeyler hatırlatacak. karşında kim varsa başla anlatmaya. Oğlun, kızın mı? Hanımın, beyin mi? Komşun, arkadaşın mı? Hiç kimse yok mu? Telefonun var mı? Onu da anlat. O da mı yok? İnsanlarla bu kadar uzak mı yaşıyorsun? Allah yardımcın olsun ama evinde ayna varsa başla onu anlatmaya. Yoksa ayağını uzat, onu anlat. Elini karşına al, onu anlat. Masaya anlat, yastığa, yorganı anlat, taşa, toprağa anlat. Yani o ayetleri gündemde tut. Senin olur o zaman. İşte öyle anlaşılır. Kur'an böyle anlatılır bildiğim. Yani kendimize o zaman mal olur. Zaten bu 10 ayeti bir 5 defa anlatmadan geçmemiz de gerekmeyecek. Şöyle az bilene, hiç bilmeyene, çok bilene, bazen bilene, biraz fakir, az zengine, az uzun boylu, biraz kısa yapılı olana, kadına, erkeğe, gence, ihtiyara, kıza, olana, birilerine anlatmak zorundayız ki o ayetlerin karşımızdakinin hayatını nasıl düzenlediğini bilebilelim. Demek ki gün gelecekmiş. O gün Allah diyecek ki hadi bakalım benim ortaklarım varmış zannediyordunuz. Çağırın, seslenin onlara. Gelsinler, dua edin, yalvarın, icabet etsinler. Hadi onların yardımı gelsin, kurtarsın sizi. Ama ne mümkün, icabet edemeyecekler, gelemeyecekler, isteklerine cevap veremeyecekler. Aralarında korkunç bir uçurum, ciddi bir düşmanlık. Bak ki mücrimler, ateşi görünce onlar, zannedince, fark edince, bilince, anlayınca ki gerçekten mutlaka içine düşecekler. İşte o zaman onu onlardan, onları ondan uzaklaştıracak hiçbir şey yok. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. Dikkat edin ey Kur'an'ın muhatapları. Ey Kur'an'la baş başa olanlar. Ey Kur'an kitabım diyenler. Ey Kur'an hayatımın baharı diyenler. Kur'an'la beraber olmalıyım. O beni kurtaracak, o bana yol gösterecek diyenler. Ey insanlar, dinleyin. Allah bu Kur'an'da İnsanların lehine olmak üzere her bir örneği sunmuş. Evire, çevire, tekrar tekrar gündeme getirmiştir. Dünyayı ve ahireti, doğumdan ölüme bir hayatı, insan ve dışındaki varlıkları, semavat ve arzdakileri, ikili ikili düşünün, tekrar tekrar düşünün, hepsini Allah evire çevire tekrar tekrar kulağımıza sokmaya, gözümüze sanki sermeye çalışmıştır. Yani Allah ne diye yapsın deyince ama Allah'ın haşa ne ihtiyacı var ama işte insanlar Müslüman olsunlar, inat etmesinler, sonunda cenneti kaybetmesinler, cehenneme düşmesinler diye Rahman olan Allah'ım böyle yapıyor zannediyorum. Lakin insan bunca rahmet ve merhamet tecellisine rağmen ve kânel insanu ekthara şeyin cedela. Kafa tutan bir yapısı var. Pek cidalci, mücadeleci, tartışmayı pek sever. Ne yapar yapar o da evirir, çevirir, işi boşa çıkarmaya çalışır. Allah nice örnekler verir. Allah aklımızı başımıza almamız adına nice yardımlar gönderir. İnsanoğlunun kimileri de ne garip, Allah'ın her dediğini sıfırlamaya çalışır. Bir yerden işini bitirir onların. Ne yapar eder? Onu etkisiz hale getirir. Ve kânel insanu ekstara şeyin cedela. İnsanoğlu da zaten pek çok konuda cidden tartışmacıdır. Bu ayetin aleyhissalatü vesselam döneminde peygamberin ağzıyla Hazreti Ali Efendimiz'e bir kullanılışını okumuştum bir rivayette. Hazreti Fatıma kocası Ali'den şikayet eder. Kime? Babasına. Şimdi kız babaları kocalarını, kızlarının kocaları yani damatlarını kendilerine şikayet edilince ne yapacaklarını mı öğreniyoruz bu ayetten, bu hadisten, bu rivayetten? Onu demek istemedim. Çünkü Hazreti Fatıma babasına şikayet ederken, baba şu andan itibaren peygamber değilsin. Beni peygamber olarak dinleme. Fatıma'nın babası olarak Ali'nin kayınpeder olarak dinle der miydi ki? Dese ne yazar mı dersiniz yoksa öyle der gibi geldi bana sizin. Yani tekrar ediyorum. Peygamber Hayatının her döneminde peygamberdir. Kızına baba olurken, kayınpederinin damadıyken, damadına kayınpederken, hanımlarının kocasıyken, komşusunun komşusuyken de peygamberdir. O zaten bunun örneğidir ya. O her zaman öyle. Dolayısıyla yok ben artık baba değilim, ben koca değilim, ben arkadaş değilim, ben komşu değilim demediği gibi ben şimdi peygamber değilim, sizin gibi sıradan birisiyim. Buyurun da demez, diyemez zaten. Çünkü o doğumdan vefata kadar insandır ve peygamber olduktan vefatına kadar peygamberdir. Ne peygamberliğinden sıyrılabilir ne insanlığından. Dolayısıyla yapıp ettiklerinin kimilerinde ha bunu galiba zannederim. Bana öyle geliyor ki faraza insan olarak yapmıştır. Yok yok ya da bunu galiba zannederim peygamber olarak yapmıştır. Onun risalet yönüyle ya da beşeri yönüyle yaptığını zannediyorum demenin asılsızlığına inanıyorum. Çünkü o her zaman insan zaten insan olarak yapmadı. Yani insan olmadığı bir zaman yok ki. Efendim peygamber olarak yaparken insan evet aynen insandır. İnsan bir peygamberdir. İnsan olarak yaşarken de her zaman peygamberdir. O görev ona bir verilmiş, bir de vefatında alınmıştır. Hepsi o kadar. İşte Hazreti Fatıma babasına şikayet ediyor kocasını ama peygamberine şikayet ediyor dolayısıyla. Yani bu konuda vahyin gereğini yerine getirir misin baba dercesine. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şikayetini dinliyor. Hazreti Ali Efendimiz'i buluyor. Ya çağırıyor ya beraber olduğu bir zamanda rivayetin o yönünü bilmiyorum. Diyor ki ama yani evde siz Fatıma'yla veya çocuklarla yani ev hayatınızda ailenizde yani siz diye ne idiyse söylenen şikayet neyse yani düzeltilmesi daha güzel olması ya da daha uygun hareket neyse teklif ediyor. Bir, Hazreti Ali Efendimiz onu şöyle bir güzel mazeretle diskalifiye ediyor. Ama ya Resulallah diyor ve anlatıyor. Peygamberimiz bir başka vesilesiyle bir kere daha tekrar edince ve fakat ya Resulallah diyor bir daha boşa çıkarıyor. Ama diyor peygamberimiz yani bir de şöyle olsaydı mı ki şu yönü ve lakin ya Resulallah diyor onu da kenara alıyor. Peygamberimiz bir daha söylüyor o bir daha derken aleyhissalatü vesselam bakıyor ki karşıdaki böyle tartışmacı bir ortamda o gün günde yani Hazreti Ali'nin de o gün cidal günü öyle anlaşılıyor değilse peygambere kafa tutma falan değil. Yani insanın insan olarak bir iradesi var. Hayata bir bakışı var. Kendini bir kabul etmesi var. Kabul ettiği şeylerde bir direnci var. Bilerek yapmasında kendinin bir itminanı var. Kalbe yerleşen bir güven duygusu var. Bunları peygambere sunu vermeye çalışıyor. Değilse sen anlamazsın işin aslı böyledir diye değil. Yani ben onu öyle yaparken böyle düşünmüştüm ama ben böyle düşünmeye çalıştım diyor. Aleyhissalatü vesselam şöyle ayrılıp İki adım geçtikten sonra belki diyor ki ve kânel insanu ekbara şeyin cedela. İnsanoğlu cidden pek tartışmacıdır. Böyle pek çok konuda tartışır. Çünkü görürsünüz siz de bilirsiniz 5 yaşında bir çocuk yaptığı işten emindir, güvendedir. Öyle olsun ister kendisine böyle bir özellik bahşedilmiştir yaratılıştan ve tartışır sizinle. Onun güzelliğini anlatmaya başlar. Burada hayatı bir başka açıdan cidden ilgilendiren bir konuya girelim isterseniz azıcık. Kadın, kadın olarak nikahını kocasına teslim eder. Böylece kocasıyla bir hayat sürecek, aileyi kuracaktır. Allah hayırlısını lütfetsin, oğullar ve kızları olacaktır. Yemek yiyecekler, giyinecekler, elbise seçecekler ya da oturum, gezi, ziyaret, ziyafet mantıkları olacak. Peki bu konularda kadının da erkek yanında fikir beyan etme yetkisi olacak mı? Dedik ya 5 yaşında çocuğun bile var. Peki o fikrinde ısrar etme yetkisi olacak mı? Söyledik ya çocuklar bile ısrar ediyor. O zaman erkek ne yapacak ki? وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْسَرَ شَيْءٍ جَدَلًا olduğunu unutmayacak. Demek ki insan yaratılıştan tartışmacı bilecek. Hadi hanım bugün teyzenlere gidelim. Ama yani eniştem galiba çok yorgun. Tamam anladım da bugün gitmemiz daha uygun. Çünkü benim yarın ya da bir günden sonra öbür gün. Güzel de geçen teyzem de demişti. Herhalde yani bugün onlar bir yere gidecekler. Anladım. Olmazlarsa döner geliriz. Ama hadi bugün gidelim. hanımı bir teklifte, beyi bir teklifte, kocası bir teklifte, karısı bir teklifte bulunmaya bazen devam ederler mi? Kocanın, erkeğin orada patlayıp, parlayıp, asıp, kesip, yağıp, gürleyip işi bitirmesi gerekir mi? Bence وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْسَرَ شَيْءٍ جَدَلًا demesi gerekir. Ama erkek olarak kadını kadın olarak bilmeli, insan olduğunu unutmamalı ama kadın da ben böyleyim diye devam etmesi gerekmeyecektir. Çünkü kocası da insandır. Peki her ikisi de devam ederse tartışmaya, o zaman birlik olmaz ki. Ben Ankara'ya gidelim diyorum, o Antalya'ya gidelim diyor. Ben Ankara, o Antalya, oturdular 36 saattir aynen söylüyorlar. Otomatiğe bağlayversinler. İki teyip otomatik o desin Ankara'ya, yok Ankara, Ankara'ya yok, Ankara'ya gidelim. Öteki de Antalya'ya gidelim desin, bitsin mi? Olmaz öyle şey. Çünkü kadın helal olan konuda tamam efendim önce teklifini söylesin, daha uygununu söylesin, daha güzelini söylesin. Hatta ikna etmeye çalışsın, daha anlamlı buldurmaya çalışsın. Bir başka açıdan gönlünü etsin kocasının, istediğini yaptırsın gibi ama haram değilse tabii, kendi istediği ve kocasının da istediği haram değilse, o zaman da sonunda yine de her şeye rağmen ise ya Rab sen böyle bir itaattan sonra bana cennet vaat ettiğin için ben kocamı değil aslında seni dinliyorum desin ve karşılığında cennet beklesin. Geçim olur mu o zaman? Yani erkek karısının böyle bir özelliğini unutmasın, anlasın, ona öyle bir hak versin, itiraz etsin bir an, bir karşılık versin tabii. Ya da o da insandır, bir şeyler söylesin elbette. Ama her şeye rağmen helal olan bir isteğinde kocası ısrar eden bir kadınsa, o da dinleyiversin onu. Böylece yuvada bir mutluluk, çocuklarda bir sevinç ve huzur olacaktır. Kur'an her bir örneği evirip çevirip tekrar tekrar gündeme getirir. İnsanların yararına olan ne lazımsa, insanlar adına kullanacakları her bir bilgiyi bir daha söyler Kur'an. Ama insan çok mücadeleci. Hepsini sıfırlar neredeyse. Evet ama gerçekten fakat çok ciddiyim lakin bu güzel tam bana göre fakat ben bunu beceremiyorum, gücüm yetmiyor. Mesela ah ah diyor adam. Bizim zamanımız ne imkanımız olacaktı ki? Babam neyse yine de Allah rahmet etsin fakat her şey yasaktı onun döneminde. Mecburduk, para kazanacaktık, çaresizdik, ne namaz bilirdik ne abdest, ağzından çıkanları bir duysaydınız, neyse ki son zamanlarında biraz. Peki ne zaman oldu bu yasak? Ta işte 50 yıl öncesinde anlatıyor adam, 50 yıl önce yasak bitmiş de bu adam da hala 50 yıl öncesini yaşıyor gibi ah mümkün değil diyor. Ne demek? Mücadele ediyor ya, tartışmacı ya, kendini haklı çıkaracak ya, bir yerden vurmaya çalışıyor. Efendim diyor, annem hastaydı, şimdi 60 yaşında, anlattığı olay 10 yaşında geçmiş. Başında beklerdik, bir gün duyduk ki okuldan mı, çarşıdan mı geliyorduk, evde kalabalık var, annen öldü dediler. Ne kadar ağlamışım bilmiyorum, bayılmışım, yatmışım, yuvarlanmışım, evet sonra işte o dağınıklık hala devam ediyor. E kardeşim 50 yıl olmuş, niye dağıttın kendini o zaman? Devam et biraz, az gayret et, bir kendine gel. O zaman da bitmişti, sonra hiç kendine gelesin diye hiç kimse sana bir tokat vurmadı mı? Şöyle bir sarsmadı mı kimse seni? Öyle değil adam. Mücadeleci ya, tartışmacı ya, bir şeyler bahane bulacak ya. Galiba وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْسَرَ شَيْءٍ جَدَلًا İnsanoğlu çok bahaneci gibi anlıyorum ben. İnsanoğlu çok bahaneci. Ama hep aleyhine buluyor değil mi? Yani vahyi tanımaya, Kur'an'ı anlamaya, sünnetle beraber olmaya engel olanlara bahane bulsa, hemen onlardan sıyrılıp Allah ve peygamberle beraberliğine imkan arasa, işte bunu onda kullansa isteriz. Ve mâ menâ annâs, bakın tarih boyunca süre gelen enteresan bir bahane modeli. Ama ne kadar büyük bir kayıp, dikkat edin. Peki diyor Allah, bu insanlar en yu'minû, اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ Kendilerine hidayet gelecek, sanki karşılarına dikilecek cennet yolunun tarifi, yani Kur'an ve peygamber. Dolayısıyla pişman olacaklar. Allah'a istiğfar edip, Ya Rab affet, eksiğimizi tam kabul et, yanlışımızı yok kabul et, geçmişimizi siliver Ya Rabbi diyecekler. Böylece iman ehli olacaklar. Peki ne engel vardı hala bekliyorlar? İnsanlar bunu biliyorlar. Yapmak zorundalar. Fark ettiler. Geçmişten geleceğe bir bağları mı var yoksa birileri mi zorluyor, birileri mi itekliyor, bir yola girdiler de zorunlu devam mı ediyorlar? Tekrar ediyorum ayetin buraya kadar bölümünü. Ve ma mena nas, insanlara ne engel oluyor? İnsanları engelleyen ne? En yu'minu, iman edecekler oysa onlar, iman etmelerine bir engel mi var? Nedir o engel? Üstelik iz ca'ehumul huda, hidayet kendilerine gelmişken, ve estağfiru rabbahum, Rablarına istiğfar edecektiler. Neyi yapmıyorlar? Ne ki acaba onlara engel olan? Neymiş? İlla en te'tiyehum sünnetul evvelin ev ye'tiyehumul azabu kubula. Eski kendilerinden önce yaşayan toplumların yasası. Hep ondan. Ya da azabı bekliyorlar karşılarına dikiliversin diye. Vah! Ne kötü mazeret, ne kötü bahane. Bundan dolayı inanmıyorlarmış. Ne dersiniz? Sizde de var mı? Bende varsa uyarın. Ben size hatırlatayım. Hepimiz birbirimizi uyaralım. Yoksa bizde var mı bu özellik? İnsanlar inanacaklar. Aslında hidayetle tanışmış olmak adına Rablerine istiğfar edecekler sonunda. Ama neymiş bekledikleri? Şu eskilerin başlarına gelenler var ya. İşte onu bekliyorlarmış. O zaman inanacaklarmış. Ya da azap şöyle karşılarına dikili vermeden mümkün değil inanmazlarmış. Ne kadar güzel bir bahane öyle mi? Tabii adamı doğru cehenneme götüren korkunç kocaman bir bahane. Nasıl da arkasına cidden saklanmışlar. O arkadayken bunun arkasına saklanmışken ne vahiy görebilirler, ne peygamber duyabilirler, ne Kur'an'ı anlayabilirler. Hiç mi hiç? Kesinlikle onlarla irtibat kuramazlar. Eskilerin başlarına gelenler, eskilere uygulanan yasalar bunlara da uygulanmadıkça inanmayacaklarmış. Yani mesela Ad'ın başına gelenler, Ad kavmi. Adamlar öyle cennetleşme çabasındalardı ki, cennetleşme programları, birinci cennetleştirme programı, arzı ve çevreyi, dünyayı ikinci cennetleştirme dönemi, üçüncü, beşinci bilmem kaç yıllık programlarla cenneti dünyaya taşıma programları vardı adamların sanki. İrem bağları, bir benzeri daha yoktu yeryüzünde, yaratılmamıştı. Peki sonra bir rüzgar, hepsi bitti, yerle bir oldular. Hem ne kadar enteresan, bulut görülüvermişti de, aa tamam işte tanrılar yüzümüze giriyor, galiba işte yağmur geliyor, yağmur yüklü bulut filan diye azaba sarılmışlar. Ve çöküp kalmışlardı. Böyle darmadağın içi boş kütükler gibi. Peki ya Semud kavmi? Onlar da sapasağlam muhkem binalarla dünyada ebedi kalacaklarını zannediyorlardı. Ve sonunda bir ses, bir haykırış, dizüstü çöke kaldılar. Onlar da öyle gitti. Medyenliler öyle, Eykeller öyle, Nuh kavmi dersiniz, yoksa Lut kavmi mi dersiniz? Hepsi öyle. Eskiler hep isyan edip helak olup gitmediler mi? Yoksa o günü mü bekliyor bu insanlar? Evet Allah öyle söylüyor. Demek ki kimileri tıpkı o döneme ait gibi helak bekliyorlar sanki. Hem öyle enteresan bir helak bekleyiş ki sanki Nuh kavmi, sanki Ad kavmi, sanki Semud, sanki Medyenler, Eykeller, Ashab-ı Res gibi olanlar ya da Tübba'ın kavmi gibi ya da Firavun ve oğulları gibi bütün bu insanlar o günün helakini sanki bekliyorlar. Öyle helak olacaklar sanki. O zaman imanın peki ne faydası olacak? En'am suresine bakın isterseniz. Daha önce iman etmiş olacaktı da insanlar o imanları kendilerine bir fayda sağlayacak, cenneti hak etme düzeyine, dozuna eriştirecekti. Ondan sonra bir imkanla cennete gidecekti. Değilse son anda iman etmiş, hani Kur'an'da da anlatılan bir başka örneğiyle Firavun gibi iman etmiş olmanın ne faydası var? Ne bekliyoruz? Yani eskilerin başlarına gelenler bizim de başımıza gelse, onların azabı ikabı gibi azap ve ikab ceza karşımıza dikili verse diyorlar öyle mi? O zaman iman edecekler ha. beklemesinler. Ve ma nurselul murseline illa mubeşşirine ve münzirin. Biz peygamberleri ancak müjdeci ve inzar edici, uyarıcı olarak gönderiyoruz. Peygamberler göndeririz, elçiler görevlendiririz. Bu elçiler, bu peygamberler, Allah'tan haberciler, Allah'ın elçisi olarak gelenler mutlaka hem mübeşşir hem de münzirdir. Hem beşir hem nezirdir onlar. Hem cennetle müjdelerler, cehennemden kurtuluş müjdesiyle insanlara vahiy bildirirler. Hem de cehennemle korkuturlar, cenneti kaybetmekle uyarırlar. Bütün peygamberlerin böyle bir özelliği vardır. Bu özelliklerinden dolayı mutlaka din anlatımında cennet ve cehennem motifi vardır. Cennet ve cehennem anlatılmadan din anlaşılmayacaktır. Ne kadar anlatırsak anlatalım, sonunda kupkuru bir kurallar dizini haline gelecek ve insanlar oradakini bazen canı isterse zevkine yapacak, kimi zaman da yapmadığı için huzursuz bile olmayacaktır. Mesela namaz öğretilecek insanlara şartları farzlarıyla içinden, dışından, yanından, kenarından, köşesinden olanlarla vakitleri, setrul avretleri, yapılmaları, dönüşleri, tekbirleri, ayaktakileri, ayakların açık miktarıyla tekbir alma modeliyle, selam verme şekliyle, camide cemaat oluşturma düzeniyle, yani hülasa bir hareketler dizini olarak namaz öğretilecektir. Ama kılınca ne kazanacağı, nereye gideceği, hangi ortamda bulunacağı, ne tür bir ödülle ödüllendirileceği söylenmezse ve de yapmayınca başına ne geleceği anlatılmazsa, işte namaza inanıp kılmayan ya da bazen kılsa da kimi zaman kılmayan insanlar güruhu oluşturulacaktır. Çünkü mesela Maide suresinde Allah der ki İnni ma'akum ama le in akamtumus sala ve ateytumuz zeka, ben sizinle beraberim. Benimle beraber olmak ister misiniz? Benim sizinle beraber olmam sizi sevindirir mi? Ben sizinle beraber olsam siz bundan mutlu olur musunuz? Öyleyse inni ma'akum olmam sizin için uygunsa le in akamtumus sala ve ateytumuz zeka, devam eder ayet Maide 12. O zaman namazınızı kılacaksınız. Zekatınızı vereceksiniz. Öyle öyle olunca لَاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيمٍ تَحْتِ الْاَنْهَارِ. Dünyada düzensizliğiniz bitecek, bütün kötülükleriniz örtbas olacak, rahat ve huzur içinde, mutmain bir kalp ile sükunet içinde yaşayacaksınız, dünyada hasene elde edecek bir hayatın insanı olacaksınız ve ahirette de cennet kazanacaksınız. Kişi bunu bilmeden namaz kılarsa kılar mı dersiniz? Namaz dinin direğidir diyordu Peygamberimiz. Bir din ki çadır bezleri, ipleri, kazıklarıyla birlikte ortada bir direk din, yani namazın ayağa kaldırdığı bir din olarak namazı düşünüyoruz. Peki böyle bir sistemin parçası olan namazı değil de çadırsız, ipsiz, sapsız, kazıksız düşünülünce, bezi olmadan, neden kurulduğu bilinmeden, orada görevi ne olduğu anlaşılmadan bir direk dikmek adına namaz kılınırsa ne anlaşılacaktır, neye yarayacaktır? Demek cennet ve cehennemsiz anlatılan, cennete ve cehenneme götürücü özellikleri tanıtılmadan öğretilen bir din, peygamber modeli öğretilen bir din değildir. Bir örnek daha verip ayete devam edelim. Miras konusunda Kur'an'da 3-5 yerde ayetler görürsünüz. Mesela bunların en yoğun olduğu yer Nisa suresi 11, 12, sonra 13 ve 14. ayetler. Ama bakın miras sistemlerini insanlar öğrenirken kime ne kadar kalmış, ölü ölmüş, bir karısı kalmış, bir anası, bir babası kalmış, bir oğlu, bir kızı kalmış. Hatta öğrencilik hayatı, talebeler birbirlerine şaka yapmak için ya şöyle bir problem var, bunu ben çözemedim. Birisi ölmüş, karısı kalmış, anası kalmış, babası kalmış, üç oğlu kalmış, bir kızı kalmış derken bir de kocası kalmış yazdırırlar. Yani birisi ölüp aynı anda hem karısı hem kocası kalmayacağını o soru heyecanıyla beceremeyince de sonuç mümkün değil, doğru çıkmaz tabi. Bu taksimatı bize öğreten iki ayet, 11 ve 12. ayetler kendi başına öğrenilince insanlar Allah'ın miras konusundaki hükümlerini her ne kadar bilseler de uygulamıyorlar. Çünkü uygulamayınca başlarına ne geleceği bilmiyorlar. Hemen 13 ve 14'ü de öğretseler ya insanlara, o zaman peygamber modeli öğretilir. İşte bunlar Allah'ın hududu. Kim ki bunlara göre riayet ederse cennete, kim ki isyan ederse cehenneme diyor Allah. Onsuz olmaz. Ve ma nursilul murselin illa mubeşşirine ve münzirin. Allah peygamberleri ancak cennet ve cehennemle din anlasınlar diye göndermiştir. Cennet ve cehennemle anlatılmalıdır din. Yani cennetsiz ve cehennemsiz anlatılan bir din peygamber modeline uygun değildir. Çünkü insanlar ne yapmışlarsa ne kazanacaklar, ne yapmamışlarsa ne elde edecekler, kendilerini hangi akıbet bekliyor, hangi sonuç bekliyor, bunu bilmek zorundalar. İşte peygamberlerin vazgeçilmez bir örneği, Beşir ve Nezir oluşları. Her ikisini de iki kademede düşündüğümü sözün başında söylemiştim. Yani bak diyorlar peygamberler, ey ümmetim, ey bütün insanlar, sanki tabir yerindeyse ey müşterilerim, ey dostlarım, ey kardeşlerim, içinizden biri olarak ben söylüyorum, bana Allah söylüyor, şöyle bir hayat yaşarsanız, dikkat edin, böyle bir hayat yaşarsanız, sonu cennettir bu hayatın, sonunda cehennemden kurtulursunuz. Ama şöyle bir hayat yaşar, ya da terk etmezseniz şöyle kötülüklerinizi, o zaman da sonunuz cehennemdir, cenneti kaybedersiniz diyor. Her ikisi de ikili olarak aynı anda yapılır. Namaz hem beşir konusu hem nezir konusudur. Namaza devam edin, cennet var, cehennemden kurtuluş. Namaz kılmazsanız cehennem var, cenneti kaybediş gibi. Ve yücadilüllezine keferu bil batili liyudhidu bihil hakka vettekadu ayati ve ma unziru huzuva. İşte kefere, ehli küfür, Allah'ın hakikat olarak peygamberlerle gönderdiği gerçeği gündemden kaldırmaya çalışanlar, örtbas edip kimse gözünü almasın, önüne koymasın, onunla ilgi kurmasın diye göz ardı etmeye çalışanlar, toplumdan, hayattan uzaklaştırmaya gayret edenler var ya, onlar hep batılla mücadele ediyorlar. Batıla sarılıp hakkı ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Hakkı mağlup etmeye, darmadağın etmeye çalışıyorlar. Batılı hakkın beynine vurup hakkı darmadağın ederek güya batılı hak yerine ikame etmeye çalışıyorlar. Ve de ayetlerimi, ayrıca inzarımı, uyarımı hep dalga konusu yapıyorlar. Hak ve batıl. Biri Allah'ın dediği, biri ondan başkalarının dediği. Biri Allah'a sorularak ondan öğrenilip söylenenler, diğeri diğerleri. Peki acaba Allah'ın dediği peygamberin isteğinden başka hak yok mu ki? Ben hem Allah'a danışmasam, hem peygambere sormasam, hem de yaptığım çok güzel olsa, hakkın ta kendisi olsa. Mümkün değil. Hatta Allah'a sormasam, peygambere danışmasam, kendi kendime içimde yer eden, yaratılıştan taşıdığım özel duygularla, fıtratımın bozulmamış olduğu bir konuda aldığım karar Allah'ınkine ve peygamberinkine uygun, yani hakkın kendisi bile olsa artık o bulduğumda hak değildir. Çünkü buluş modelim hak değil. Hak Allah'ın dediğidir, peygamberin örneklediğidir. Ondan başka hak yoktur. Tutacaklarmış, batılla hakkı yerle bir edecekler, tuş edecekler, mağlup edecekler, ortadan kaldıracaklar. Sonra tamam, batıl kalacak sadece. İşte bu hak, bundan başka hak mı olur diyecekler. Desinler bakalım. Dahası Allah'ın ayetlerini, bir de uyarılma konularını hep dalga konusu, hep alay konusu yapıyorlar. Öyle ediniyorlar. Alay ediyorlar. Ne yani diyorlar. Ne olacakmış diyorlar. Ne etmeye çalışıyorlar. Ne yaptıklarının farkında değiller. Şimdi Allah onlara uyarı diye, onlara rahmet ve merhamet konusu diye bir şeyler gönderecek, peygamberler görevlendirecek, onlar da peygamberlerle dalga geçecekler, alay edecekler, yani diyecekler, bu peygamber öyle mi? Herkesi bırakmış Allah, içimizden bir tek bunu seçmiş ha diyecekler. Desinler. Mesela Furkan suresi 41. ayette diyor ki Allah, وَاِذَا رَأَوْكَ اِنْ يَتَّخِذُونَكَ اِلَّا هُزُوَا اَهَذَا الَّذ۪ي بَعَثَ اللّٰهُ رَسُولًا. Seni her gördüklerinde neredeyse her zaman seni alay konusu ediniyorlar. Ve diyorlar ki, demek Allah buna elçi göndermiş ha, kimseyi bulamamış. Başka ayetler yardımıyla söylersek, bağı yok, bahçesi yok, imkanı yok, sarayı yok, köşkü yok, ya da yanında bir melek bile yok. Ne yapalım biz bunu? Hazinesi de yok. Yok, mümkün değil. Bu peygamber olamaz diyorlar. Ve men azlemu mimmen zukkira bi ayati rabbihi fa'arada anha ve nesiya ma qaddamat yadah. İnna cealna ala kulubihim ekinneten en yefkahuhu ve fi adanihim vakra ve in tad'uhum ila'l huda falan yehtedu idan abada. Kimdir daha zalim, söyleyin. Kendilerine Rablerinin ayetleri gündem konusu edilecek de ondan yüz çevirip kendi yaptıklarını unutacaklar, nereye gideceklerini unutacaklar. Ama artık onlar hak etmiştir Allah, kalplerine bir kılıf, bir izolasyon koymuş, sanki kulaklarında bir ağırlık, duymuyorlar, anlamıyorlar. Hidayete çağrıldıkları halde mümkün değil, ebediyen icabet edemeyecek, hidayet bulamayacaklar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.